أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يدعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Allah'a kendi yarattığı ekinler ve en'amdan, sağmal hayvanlardan bir hisse ayırdılar da zanlarınca bu Allah'ındır, bu da ona şirk koştuğumuz ortaklarımızındır dediler. Halbuki ortaklarına ait olan Allah'a hiç ulaşmaz. Allah'a ait olana gelince o hemen ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Yine bunun gibi ortakları olan şeytanlar müşriklerden birçoğuna evlatlarını öldürmeyi süslü gösterdi ki onları helak etsinler ve dinlerini kendilerine karıştırsınlar. Eğer Allah dileseydi onu asla yapamazlardı. Öyleyse onları ve uydurmakta oldukları şeyleri bırak. Ve o müşrikler batıl zanlarıyla bunlar haram olan sağmal hayvanlar ve ekinlerdir. Onları dilediğimizden başkası yiyemez ve bunlar da sırtlarında yük taşınması haram kılınmış hayvanlardır dediler. Bir kısım hayvanlar da vardır ki onları keserken üzerine Allah'ın ismini zikretmezler. Bunları ona iftira ederek yaparlar. İftira etmekte olduklarından dolayı Allah onları yakında cezalandıracaktır. Bir de dediler ki bu sağmal hayvanların karınlarında olanlar sadece erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer doğan yavru ölü olursa artık onlar erkek kadın hepsi onda ortaktırlar. Allah onları bu vasıflandırmalarından dolayı yakında cezalandıracaktır. Şüphesiz ki o hakim ve alim olandır. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce evlatlarını öldürenler ve Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyleri Allah'a iftira ederek haram kılanlar gerçekten zarara uğramıştır. Onlar muhakkak dalalete düşmüşler ve hidayete eren kimseler olamamışlardır. Sadakallahul azim. Evet, 136 ve 140. ayet-i kerimeleri arkadaşlar buradan okudum. Dediğim gibi müşriklerin böyle batıl anlayışlarını, itikatlarını anlatırken En'am suresi çeşitli yönleriyle ve geniş bir şekilde onların zihni yapılarını aslında bize göstermiş oluyor. Bugünkü anlatılanlar, bugünkü ayet-i kerimelerle tam olarak o cahiliye adetlerinin ve bunların gerçekten en belki de korkunç olanların anlatıldığı ayet-i kerimeler. Ve tabii nedir işte bu kız çocuklarının diri diri toprağa gömülme meselesi. Sadece kız çocukları değil, aynı zamanda keyfi olarak erkek çocuklarını da öldürdükleri müşriklerin biliniyor arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Kafalarına göre bir takım adaklarda bulunuyorlar putlarına ve işte çocuklarından birini o putlara kurban etmeyi vaat ediyor, adıyor, söz veriyor ve sonra da gerçekten bunu yapıyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babasıyla ilgili değil mi hatırlarsanız böyle bir adak var. Yine öldürülmesi gerekiyor. Ondan sonra 100 deve verilerek hatırlarsanız bu adak yerine getirilmiyor. Yani aslında biz cahiliye dönemini konuştuk. Enam suresinin başından beri cahiliye diye bir dönemden bahsediyoruz. Ve bunu hatırlarsanız burada dedik ki bu bir dönem değildir aslında. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın indiği o günün şartları, Mekke ve çevresi hatırlarsanız Ummul Kura diye yine Enam suresinde geçmişti. Mekke şehirlerin anası ve çevresi. O zaman içerisindeki, o dönem içerisindeki insanların tabii ki durumlarını bize ifade ederken, o dönemi tarif ederken, adlandırırken cahiliye diye bir terim kullanıyoruz. Ama bunu da hep altını çizerek söyledik, söylüyorlardı müfessirler, ilim ehli de. Bu aslında dönemsel bir şey değildir, bir zihniyettir arkadaşlar. Cahiliye zihniyeti bir zihniyettir. Dönemle bir alakası aslında, takvimle, zamanla bir alakası yoktur. Tamamen beyinlerle alakalıdır ve şu anda da zaten her ne kadar modern bir asırda yaşadığımızı söyleseler ve işte bu tür hareketler, yani insanın aklına çok uzak gelen, insanın, düşünebiliyor musunuz, kendi evladını kız doğdu diye toprağa diri diri gömmesi, ne kadar böyle insana böyle hani uzak gelen ve ne kadar anlamsız gelen, ne kadar korkunç gelen adetler eskide kaldı diye düşünülüyor. Ama şöyle bir şey var, yani şekilde değiştirerek devam eden şeyler bunlar. Bu bir zihniyettir. Bunu her zaman farkında olmamız gerekiyor. Şekil değiştirir, isim değiştirir. Ama biliyoruz ki eğer insan İslam ile şereflenmemişse ve Rabbini bulmamışsa ve tevhid dinine ulaşmamışsa hep o cahiliyede kalmakla, aslında kalmaya da mahkumdur. Cahiliye bir karanlıktır. Hatırlarsanız Enam suresinin başında, zaten daha sure başlarken Allah-u Teala'nın hani yarattığını, yani yaratma özelliğini zikrederken ne dedi? Karanlıkları ve aydınlığı yaratan Allah'a hamdolsun. Karanlıklar çoktur ve çeşitlidir. Nur ise, aydınlık ise tek birdir ve İslam'dır dedik. İşte bu karanlıklar tarih boyunca çeşitli çeşitli farklı coğrafyalarda ya da farklı zaman dilimlerinde, ama hep aynı düşünce. İnsan o karanlığa mahkumdur eğer İslam nurunu reddediyorsa. İslam nuruna, hatırlarsanız geçen haftaki derslerimize, göğsünü İslam'a açmıyorsa, Rabbinin davetine rağmen her şeyden evvel fıtratına yerleştirdiği o iman duygusuna, değil mi, fıtratına yerleştirdiği kendini bilme özelliğine ve gönderdiği rasuller, kitaplar, kendi nefsinde ve kainattaki nice ayetler ve delillere rağmen hala göğsünü İslam'a açmıyorsa ne oluyor? O nuru reddetmiş oluyor, o nurla aydınlanmamış oluyor ve karanlıkta kalıyor. Karanlıkta kalan kısımları, yönleri oluyor, karanlıkta kalan anlayışları oluyor. Çünkü hatırlarsanız hani Sıbğatallah diyor ya Bakara suresinde, Allah'ın boyası. Tevhid aslında Allah'ın boyasıdır. Allah'ın boyası ile boyanmak. Allah'ın boyası ile boyanandan daha güzel kim vardır? Orada da işte bu boya, yani İslam boyasının insanın üzerine işte bir kova boyanın düştüğünü, döküldüğünü düşünün. Ne oluyor? Her yeri o boyayla, o rengi alıyor. Aynen onun gibi bu nuru, göğsünü bu nura açan insan da kalbini, ruhunu, beynini, zihnini, her yerini aydınlatan bu İslam nuru ile etrafa bakıyor ve bu cahiliye karanlığından kurtulmuş oluyor. Şimdi bakın, burada müşriklerin özellikle böyle tipik davranışları var. Kendilerince bir takım düzenler, sistemler kurmuşlar. Kendileri uydurmuşlar zaten. Aslında hepsi uydurma. Bir anlamda şu anda da, yani o zaman Kabe'nin içerisine doldurdukları putlar, işte taştan, tahtadan yontulan putlardı. Ama onlara bu anlamları yükleyen, bu misyonu yükleyen o insandı, değil mi aslında? Kendi yapmak istediklerini putların arkasına saklanarak yapıyorlardı. Bir anlamda putlar burada bir maşaydı. Bugün de öyle. Bugün de farklı putlar var. Bunu biz biliyoruz. Bugün de yine insanların tabuları var. İnsanların kendi kendilerine uydurdukları bir takım düşünce sistemleri var. Hepsine aslında, yani Mekke'deki müşriklerin anlayışına ve Mekke'deki Kabe'deki putlara bakarken bunu böyle düşünmemiz gerekiyor mutlaka. Bakın 136. ayet-i kerimede ne diyor Allah-u Teala? Onlar diyor Allah'a yarattığı ekin ve davarlardan bir pay ayırdılar. Ve zanlarınca bu Allah'ın, bu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Ortaklarına ait olan Allah'a ulaşmaz, ama Allah'a ait olanlar ortaklarına ulaşır. Buradaki ifade çok güzel. Hani onun altını çizmiş. Burada bakın ne diyor? Allah'ın yarattığı ekin ve davarlardan Allah'a pay ayırıyorlar. Yani bunların sahibi zaten Allah-u Teala. Bunları zaten o yaratmış değil mi? Dünyayı da, bu mülkü de, gökleri de, yeri de. Her şeyin sahibi Allah'ken kendi zanlarınca bunlardan Allah'a bir pay, putlara da bir pay ayırıyorlar. Çok enteresan. Ve burada Allah-u Teala bakın onların bu saçma sapan düşüncelerini anlatırken davranışlarını işaret ettiği Allah'ın yarattığı, ben yarattığım halde bu ekin ve davarları ondan bana mı pay ayırıyorlar? Diyor bakın diyor ki evet şeytanın onlara hoş ve süslü gösterdiği şeylerden de bu. Nihayet kendilerine ait olan malın bir bölümünü kendi zanlarına göre Allah'a, bir diğer bölümünü de putlara ayırdılar. Ve diyor ki bakın kendileri için yarattığının bir bölümünü ayırmışlardı değil mi? Ve diyor ki eğer bakın putlara ayırdıkları şey putlara ve onların bakıcılarına harcanmak suretiyle tükenip bitti mi, bu sefer Allah'a diye ayırdıkları miktardan tamamlarlardı diyor. Malı ikiye bölüyorlar kendi kendilerine ve ne yapıyorlar? Allah'a putlara ayırdıklarına dokunmuyorlar. Putlara ayırdıkları bittiği zaman Allah'a ayırdıklarından ne yapıyorlar? Alıyorlar ve tekrar putlara. Bakın misafirlere ve yoksullara harcayarak Allah'a ayırdıkları bölüm bitti mi? Onun yerine putlara ayırdıklarından hiçbir şey kesinlikle almıyorlar. Mallarını ikiye bölüyorlar. Bu Allah'ın, bu da putlarımızındır diyorlar. Ve Allah-u Teala güya ayırdıklarından kendilerince işte misafire, yolcuya harcıyorlar. Bu bittiği zaman bitiyor. Ama eğer putlara ayırdıkları şey bittiği zaman ne yapıyorlar? Allah'a kendilerince ayırdıklarından alıyorlar ve ne yapıyorlar? Putlara veriyorlar. Aslında şöyle baktığımız zaman bunların yaptığı şey tamamen uydurma ve batıl bir şey değil mi? Yani böyle bir şey zaten Allah-u Teala külliyen reddedebilir. Ama burada şöyle bir şey görüyoruz ayet-i kerimede. Yani burada akla ve mantığa bir hitap var arkadaşlar. Yoksa zaten böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani bunu tamamen başından sonuna kadar yanlış bir şey. Yani Allah'ın verdiğini Allah adına kendilerince ne yapıyorlar? Bu Allah'ın diyorlar. Allah'ın onların ayırdığı bir mala zaten ihtiyacı yok. Ama bakın bununla birlikte Allah-u Teala onların yaptığı bir zulme dikkat çekiyor. Bakın aslında buradaki en büyük konu şu olmalıyken, yani siz ne oluyorsunuz, kim oluyorsunuz da Allah hiçbir şeye muhtaç değilken, değil mi? Ganidir. Ve kullarından müstağni iken siz Allah'ın bu vasfına hiçbir şeye muhtaç olmadığını ne yapıyorsunuz, hiçe sayıyorsunuz. Ama bakın ayetin konusu tam olarak bu değil, daha başka bir yere gidiyor. Onların yaptığı haksızlık, buradaki zulüm, mantığı yanlış kullanma, doğru yere, eğriyi eğri yere koyamama, buraya çok işaret var burada. Ve bakın diyor ki Said bin Cübeyr İbn Abbas'ın bu ayetle ilgili şöyle dediğini iletmiş. Kim Arapların cahilliklerini öğrenmek istiyorsa Enam suresinde 130. ayetten sonrasından itibaren 140'a kadar bilgisizlik yüzünden evlatlarını beyinsizce öldürdüler. Gerçekten büyük bir zarara uğramışlardır. Buraya kadar okusunlar diyor. Bakın İbn Abbas'ın cahiliye Araplarının zihniyetini öğrenmek isteyen Enam suresinin 130 ile 140. ayetlerini okusun demiş ve İbn Arabi diyor ki onun bu söylediği gerçekten doğru bir söz. Çünkü onlar aciz ve kısır akıllarıyla herhangi bir bilgiye, herhangi bir adil hükme bağlı olmaksızın beyinsizce helal ve haramı tespit ettiler, tasarrufta bulundular. Uydurma putlar ve ilahlar edinmek suretiyle giriştikleri cahiliye tasarrufları ise daha büyük bir cehalet ve daha büyük bir günah. Çünkü Yüce Allah'a karşı haksızlıklarda bulunmak, mahlukata haksızlık yapmaktan daha büyüktür. Allah'ın zatında, sıfatında ve yaratmasında bir ve tek olduğunun delilleri vardır. Ve onlar diyor bakın bu delillere ne yapıyorlar? İtiraz etmiş oluyorlar. Yani insanlara yaptıkları zulmün ötesinde, cahiliye döneminde, şimdi birazdan o zulümler geliyor. İşte kadınlara yaptıkları zulümler, çocuklara yaptıkları, kız çocuklarına yaptıkları zulümler. Zaten biz biliyoruz, onlar işte kendileri gibi beyaz olmayanları köleleştirerek zayıf insanlara yaptıkları zulümler. Bazen hatta beyaz olduğu halde işte güçsüz, çaresiz, kabilesi olmayan, hamisi olmayan toplumdaki kimsesiz insanlara yaptıkları zulümler. Bu çeşit çeşit zulümler Mekke toplumunda var. Ama bunların burada en büyüğü, ilk olarak burada işaret edilen, Allah-u Teala'ya karşı büyük bir zulüm işliyorlar aslında. Onun isim ve sıfatlarına, gücüne ve kudretine karşı bir zulüm işliyorlar. Ve zaten bu başlı başına bir zulümken, başlı başına çok büyük bir yanlış ve haddi aşmışlıkken, orada da kendilerince yine o zulüm içerisinde de bir zulüm yapıyorlar. Yani baktığınız zaman, ben hep bu ayet-i kerimeyi okuduğum zaman şunu da düşünürüm. Bazen biz mesela kendi hayatımızda da böyle taksimler yapıyoruz. Peki bu taksimleri ayırırken zamanımız olsun, malımız olsun, değil mi? Bilgimiz olsun. Yani dünya için yapacaklarımız ve ahiret için yapacaklarımız diye bir ayrıma gittiğimiz zaman maalesef buradaki Mekke müşriklerinin yaptığı şeye benzer bir durum da aslında yapmış oluyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela dünyaya ayırdığımız zamandan hiç ödün vermiyoruz da Allah'a, ahirete, aslında nihayetinde kendimize ayırdığımız bu zamandan ödün verebiliyoruz. Yani dünyalık bir işin peşinde koşarken namazımızı ihmal edebiliyoruz. Ama tersi genellikle olmuyor. Yani çok namaz kılarken, çok Kur'an okurken, çok hayır yollarında koştururken dünyayı ihmal etmiyoruz. Genellikle hep böyle ödün verilen taraf ahiretle ilgili işlerdeki taraf, dikkat ederseniz. Kimse dünyasını ahiret için feda etmiyor. Çoğu kez ahiretimizi biz dünya için feda ediyoruz. Buradaki hani dedim ya dersin başında, cahiliye bir zaman dilimi değildir aslında. Bir zihniyettir, bir anlayıştır ve cahiliye sadece Mekke'deki müşriklerin zihniyeti de değildir. Ona da dikkat edelim. Zaman zaman her inanç grubundaki insanlar ve dahi Müslümanlar, yani bizler dahi böyle bir anlayışa kapılabiliyoruz. Ona dikkat etmek lazım ve Allah-u Teala bakın bunu burada ihmal etmiyor. Yani onların yaptıkları şey hem Allah adına haddi aşarak bu malları kendilerince taksim etmek ve Allah adına konuşmak, Allah-u Teala'nın işte her şeyden müstağni ve hiçbir şeye muhtacı olmadığını, esma ve sıfatlarına karşı yaptıkları büyük büyük günahlar varken, burada bu kadar günahın içerisinde şu zulme işaret etmesi, putlara ayırdıklarından hiçbir zaman Allah'a vermiyorlar. Allah için ayırdıkları bittiği zaman, ama putlara ayırdıkları bittiği zaman Allah'a ayırdıklarından alıyorlar ve putlara veriyorlar. Bunu şimdi hayatımızdaki her şey için bence düşünelim. Ben bunu ne zaman, dediğim gibi, bu ayeti okursam hep bunu düşünürüm. Hayatımızdaki taksimlerde de lütfen buna dikkat edelim. Yani şunlardan olmayalım. Hep böyle dünya peşinde koşanlar, hep gerçekten ahiretle ilgili işleri zaman bulamayanlar, ihmal edenler. Mesela geçenlerde bir hocamız bahsediyordu. Kur'an okuma. Her gün bir Müslümanın, değil mi, bir miktar Kur'an okuması gerekir mutlaka. Bu Allah-u Teala ile kulun arasındaki en büyük bağ Kur'an'dır. Hablullah, Allah'ın ipi diyoruz değil mi Kur'an-ı Kerim'e? Diyor ki Kur'an-ı Kerim gökten yeryüzüne indirilen bir iptir. O ipe tutunmamız gerekiyor ve وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Âl-i İmran suresindeki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Orada ne diyor? Allah'ın ipine toptan sarılın. Bu Allah'ın ipi iken ve bir mümin mutlaka her gün Allah'ın kitabından bir miktar okuması gerekirken buna zaman bulamadığını söyleyebiliyor. Ama bunun dışındaki her şeye zaman buluyorsunuz. Yani hatta şey söylüyorum, yemek yemeye zaman buldun mu bugün? Yemek yemeye zaman buldun, belki gezmeye zaman buldun, ev işlerini yapmaya zaman buldun, gidip çalışmaya, maaşet için koşturmaya zaman buldun. Ama neden Kur'an-ı Kerim okumaya zaman bulmuyorsun? Halid bin Velid'in güzel bir sözü var ya, artık ölüm döşeğindeyken hani ömrünü Allah yolunda cihat ile harcamış bir sahabe Halid bin Velid. Biliyoruz ki Uhud'da Müslümanlar yenilgiye uğradığında Halid bin Velid müşriklerin tarafındaydı, onların safındaydı. Sonra Allah-u Teala'nın elhamdülillah hidayet vermesiyle Müslüman oldu ve sonrasında da ömrünün sonuna kadar cihattan cihada, zaferden zafere, İslam ordularının başında kumandan olarak cihad etti. Çok garip ki şehit olmadı. Yani şehitlik mertebesi ne yükselmedi. Rabbim ona elbette çok farklı ikramlarda bulunmuştur katında. Ve bir serzenişi oluyor ömrünün son anlarında. Kur'an-ı Kerim'e Musaf'a bakıyor ve diyor ki andolsun ki beni senden Allah yolunda cihad etmek alıkoydu diyor, bakın. Yani kendini hem aslında Allah-u Teala'nın önünde de kendisini mazur göstermek istercesine yeteri kadar Kur'an-ı Kerim'le vakit geçiremediğinin özrü nedir? Allah yolunda cihad etmiş olması. Buraya dikkat edelim. Yani onun için hani diyorlar hocalarımız, peki bizi ne alıkoyuyor? Halid bin Velid'i cihad etmek alıkoymuştu belki Kur'an-ı Kerim'den. Yeteri kadar ona hakkını vermemek ya da onu okumamak ya da onu hafızetmemek ya da onun ilimlerini tahsil etmemek. Öyle bakalım. Peki bizi alıkoyan nedir? Dünyalık, küçük, basit telaşlar. Belki bazen bakıyorsunuz günlük rutinler içerisinde yaptığımız her şey yerli yerinde yapılıyor. Zaman kalmadığı zaman ilk elenen ne oluyor? İlk elenen işte Kur'an okumak oluyor. İlk elenen yine dediğim gibi Allah için bir şey yapmak. O kadarını söylemek istemiyorum ama maalesef bazı kardeşlerimiz namaz konusunda da eğer gerçek bir disiplinleri yoksa namaz da ilk elenenlerden olabiliyor. Yani bir meşguliyet, bir yoğunluk, bir hastalık, herhangi bir sebepten dolayı dediğim gibi genellikle vakit kalmayan şey her zaman maalesef ibadetler oluyor. İşte o noktada müşriklerle böyle aynı bir zihniyette birleşmiş olabiliriz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman hadislerinde bize bazı inanç gruplarının sahip olduğu bazı davranışlardan, karakteristik özelliklerden bahsediyor. Aynen onun gibi düşünün. Yani burada bir Müslüman asla bir müşriğe benzemez. Tabii ki. Ama müşrik ya da Müslüman ya da Yahudi ya da Hristiyan, insan olmanın ortak özellikleri var ya, o özelliklerden söz ediyorum aslında. Onların çok fazla yaptığı şeyleri biz yapmaktan uzak duracağız. Hani diyor ya, nifak alametlerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Münafıkların alametleri de şunlar, şunlar, şunlar. Müslümanlar bunu yapmasın. Bakın burada da müşriklerin huylarıydı bunlar. Müşriklerin huylarıydı. Bilgisizce Allah'a karşı yalan uydurmak, batıl hurafeler, bidatler, kafalarından kendi kendilerince inanç sistemleri oluşturmak, burada yaptıkları gibi kendi Allah-u Teala'nın hakkında hiçbir şey indirmediği konuları kendilerince gerçekmiş gibi veya Allah'ın emriymiş gibi kendilerince uydurmak, bunların özellikleri. Ve bakın buradaki özellikleri nedir? Her zaman putların hakkından Allah'a vermediler de Allah'ın hakkından hep putlarına verdiler. Biz de hayatımızda buna çok dikkat edelim lütfen, bu dengeye. Eğer bir şey olmayacaksa, bir şey yetişmiyorsa, bu elbette ki namazımız, Kur'an'ımız, bu elbette ki salih amellerimiz, bu elbette ki eğer malımız yetmediğinde yetmeyen keyfimiz, kahvemiz, yemeğimiz, çayımız olsun. Lütfen bir yetime, bir yoksula ayırdığımız bir meblağ olmasın. Mesela bütçe konusunda da böyle, maddi konularda da genellikle her zaman kalmayan kime kalmıyor? Allah yoluna kalmıyor. Çok enteresan bir şekilde. Halbuki eğer bir şey kalmayacaksa da lütfen o dünyalık şeylere kalmasın. Aynen zamanımızdaki taksim gibi, amellerimizdeki, işlerimizdeki, günlük rutinlerimizdeki paylaştırma gibi malımızla, paramızla ilgili paylaştırmalarda da lütfen buna dikkat edelim. Yani burada hep kalmayan neden buraya kalmasın ki? Müslümanların ihtiyaçlarını gözetmemiz gerekiyor. Onların ihtiyaçlarına da öncelik vermemiz gerekiyor. En nihayetinde bu zaten kendimize verdiğimiz önceliktir. 137. ayet-i kerimeye bakalım. Diyor ki böylece onların ortakları müşriklerden birçoğuna evlatlarını öldürmeyi hoş göstermiştir. Kimdir? Şeytan değil mi onların ortakları? Ve onlara evlatlarını öldürmeyi hoş göstermiş. Hem onları helak etmek için hem de dinlerini kendilerine karma karışık etmek için, eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Ve Allah da diyor onların bunu yapmalarına izin verdi. Eğer dileseydi Allah-u Teala onlar bunu tabii ki yapamayacaklardı. Ama yine geçen haftaki derslerimizi hatırlayın. Onların bu azgınlıkları sebebiyle de Allah-u Teala bazen azgınlıklarını artırmak için onlara müsaade ediyor. Bakın diyor ki bu buyruğun anlamı nedir? Onların ortakları kendilerine Allah'a bir pay, putlarına da bir pay ayırmayı süslü gösterdi değil mi şeytan? Aynı şekilde ortakları müşriklerin birçoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi. Ve diyor ki fakir düşerler korkusuyla ortakları kendilerine kız çocuklarını öldürmelerini süslü göstermişti. Buradaki ortaklar nedir? Putlara hizmetkarlık edenler, bunların insanlar arasında azıp haddi aşmış olanlar oldukları söylendiği gibi şeytanlar olduğu da söyleniyor. Kimdir bu ortaklar? Müşriklerin ortakları bir şeytanlardır, bir de putlara ibadet edenlerdir. Ve diyor ki bakın, bununla esir düşerler, ihtiyaç sahibi olurlar korkusuyla ve savaşta yardımcı olmadıklarından ötürü kız çocuklarını diri diri gömmeye işaret ediyor. Evet, diri diri kız çocuklarını toprağa gömdüklerini biz biliyoruz. Mekke ile ilgili en çok bilinenlerden bir tanesi bu. Bunun altyapısı ne? Kendilerince bunu bakın hangi sebeple bunu yapıyorlar? Mesela savaşlar var o zaman, kabileler arasında savaşlar var. Koşullar da biraz tabii günümüzden daha farklı, hayat şartları ve bu kızların esir düşeceklerinden korktukları için ya da muhtaç olacaklarından korktukları için ve de savaşta onlara yardımcı olmayacaklarından ötürü kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. Aslında yani büyüyecek ve de onlara, onların namuslarına, şereflerine bir leke getirecek zihniyeti ile aslında kız çocuklarının diri diri toprağa gömmeleri. Bunun sebebi de o günkü o toplumda kadına yapılan muamele. Kadınlar o toplumda tabii ki aşağılanıyorlar. İşte pazarlarda bir mal gibi, bir meta gibi satılıyorlar. Kendilerince kız çocukları, kendilerinin de kız çocuğu olduğu zaman onu koruyamayacaklarından, bu kız çocuğu güçsüz olacak, kendini de koruyamayacak ve ne olacak? Sonuçta böyle birilerinin malı olacak, birilerinin kullandığı, bir eşya gibi kullandığı bir meta olacak korkusuyla bu nedenle de kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü söylüyorlar. Ve bakın şeytanlara ortaklar deniyor. Her iki ayette de bunların ortakları diyor. Hem ortak koşuyorlar putlar ve şeytanlar. Bakın ne diyor? Allah'a isyan hususunda şeytanlara itaat ederek itaatin gereği bakımından onları Allah ile birlikte ortak koşmalarından ötürü. Şirk biliyorsunuz Allah'a ortak koşmaktır. Mekke müşrikleri de tamamen Allah'a tabi reddetmiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Ona bir takım ortaklar. İşte elleriyle yonttukları bu putları ya da şeytanı Allah'a tabi ortak koşuyorlar. Denildiğine göre cahiliye döneminde kişi Allah adına şöyle yemin edermiş. Şayet kendisinden şu kadar şu kadar erkek çocuğu olursa mutlaka onlardan birisini kesip kurban edecektir. Nitekim diyor oğlu Abdullah'ı boğazlamaya adadığında Abdülmuttalip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi de böyle bir adakta bulunmuş. Ve diyor ki şeytan onlara hoş göstermiş de evlatlarını öldürmeyi. Tabii şimdi biz buradan baktığımız zaman ne kadar da kötü bir dönemmiş, nasıl böyle bir şey olabilir, insan nasıl evladını diri diri toprağa gömer, kız evladını diri diri toprağa gömer ya da erkek çocuğunu nasıl olur da keser kurban olarak diyoruz ama siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Aslında bugün de günümüzde de buna benzer şeyler, yani belki fiili olarak bir kız çocuğu toprağa gömülmüyor ama sanki ne diyelim diri değil, sanki ölüymüşçesine yetiştirilen kız çocukları var aslında. Bir anlamda bir şekilde yine gömülen, yine işte hakkı verilmeyen, yine İslam terbiyesi ile yetiştirilmeyen genç kızlarda, nesillerde o müşriklerin gömdüğü çocuklardan bir farkı olmuyor ve kadınla ilgili konularda da arkadaşlar hani kadın o dönemde alınıyor, satılıyor, hakkı verilmiyor, nikah hakkı yok, miras hakkı yok, hiçbir hakkı yok toplumsal hayatta diyoruz ya. Şimdi bugüne döndüğümüz zaman bugün kadınlar tam olarak haklarını alıyorlar mı, almıyorlar mı? Hakları alma noktasında tabii ki İslam'la gelen birçok hak var kadında. Şimdi medeni hukukla da bir takım haklar, miras olsun, maldaki, nikahtaki haklar ya da işte boşanma olduğu zaman ki hakları konusunda iyileştirmeler elbette var. Ama şu kadının meta olarak kullanılması meselesine gelecek olursak maalesef çoğu zaman o dönemin kadınlarından da bir farkı yok. Ve o dönem pazarda, bir panayırda, işte bir kutlama yerinde kullanılan, pazarlanan o kadınlar, özür dileyerek söylüyorum, bunu istekleri dışında yapıyorlardı. İstekleri dışında, başkalarının zulmüne uğrayarak, işte bir erkeğin kocası olur bu, ona zulmeden başka birisinin, köle, onu köleleştiren bir efendinin sebebiyle. Ama şimdi günümüz kadınlarına baktığımız zaman onlar kendi rıza ve istekleriyle kendilerini maalesef bir meta konumuna düşürebiliyorlar. Öyle baktığımız zaman cahiliye dediğimiz o meselenin şu anda halen var olduğunu görebiliyoruz. Yani o cahiliye mi daha koyuydu ve daha karanlıktı, yoksa günümüzün cahiliyesi mi daha koyu ve karanlık? O cahiliyede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından gönderilmişti. Vahiy geldi. Düşün, vahiyin nuruyla ne olursa olsun Mekke ve etrafı aydınlanıyordu. Bir yandan evet, müşrikler şirklerini, müşrikler batıl inançlarını, hurafelerini, azgınlıklarını yapıyorlardı ama Allah-u Teala ne yapıyordu? Sürekli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ayetler indiriyor, vahiy iniyor. Peygamber vahiyi sahabesine öğretiyor. Sahabeler Kur'an'ı öğreniyor, ezberliyor, tebliğ ediyor, emri bil maruf yapıyor, nehi anil münker yapıyor. Bir yandan da batıl dava sürerken ne oluyordu? Hak davada bütün aydınlığıyla etrafı aydınlatmaya çalışıyordu. Şimdi bu dengelerin bu anlamda bozulduğunu görüyoruz. Batıl o zamankinden daha koyu ve karanlık bir şekilde işlevini sürdürüyor ama hakkın taraftarları, hani Hizbullah diyoruz Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın taraftarları ifadesi. Her ne kadar bu ifadeler arkadaşlar başka yerlere çekilmek istense de biz yine de reddediyoruz ve Kur'an-ı Kerim'deki bu terkip ve ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Hizbullah Allah'ın taraftarlarıdır arkadaşlar. Herhangi bir terör örgütü değildir. Biz onu kabul etmiyoruz. Onlardan söz etmiyoruz. Hizbullah olan, Allah'ın taraftarları olan, iman davasının sahipleri ise baktığınız zaman bu cehalete karşı, bu cahil düzene karşı çaba sarf etme konusunda maalesef geri kalıyorlar biraz. Ondan dolayı da günümüzde de gerçekten, yani kadının köleleştirilmesinin, satılmasının, pazarlanmasının, meta olarak kullanılmasının, obje olarak kullanılmasının da türlü türlü çeşit çeşit halleri var. Hatta o zamanki müşrik kafalar belki bunu bu kadar profesyonel yapmıyorlardır. Şu anda bunun sunum şekli de, yani o zaman zincirlerle bağlanmış, böyle aşağılanmış bir kadın isteği dışında sürüklenerek köleleştirilmiş bir kadın vardı. Onu gören herkes bunun onun rızasında olmadığını, rızası dahilinde olmadığını bilirdi. Ve belki o manzarayı gören herkes lanetlerdi o manzarayı ve çirkin görürdü. Ama şu anda baktığımız zaman bütün bu yapılanların hepsi, hani süslü gösterdi diyor ya şeytan. Burada da öyle bir süslenerek, öyle bir şaşa ile, öyle bir değiştirilerek, öyle bir farklı sunumlarla yapılıyor ki aynı çirkinlikler şu anda, ki belki o anlamda anlaşılması zor olduğundan dolayı arkadaşlar çok daha tehlikelidir. Bunlara gerçekten bakmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde görmemiz gerekiyor. Ve bakın diyor ki Arapların geçim sıkıntısı veya özellikle kabile savaşları yüzünden yeride esir düşerek cariye haline getirilip fuhşa sevk edileceğinden dolayı bu kaygıyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüklerinin hatırlatıldığını söylemiş. Ve diyor ki cahiliye Araplarının evlatlarını öldürmeyi iyi gibi gösterdikleri belirtilen ortaklardan maksadın insan ve cin şeytanları veya özellikle put bakıcıları olduğuna dair görüşler vardır diyor. Bu tür din adamları olan put bakıcıları, ataları olan İbrahim ve İsmail'in dinine uyduklarını zanneden müşrik Araplara Allah'a kurban etmek maksadıyla çocuk öldürmenin ataları İbrahim ve İsmail'in dininden kalma, kendilerini Allah'a yaklaştıran güzel bir gelenek olduğunu telkin etmişler. Bu şekilde dinlerini bozmak, karıştırmak suretiyle böylesine büyük bir cinayeti onlara ibadet gibi benimsetip sevdirmişlerdi diyor. Kur'an yolundan okudum. O da Mevdudi'nin tefsirinden almış bu açıklamayı arkadaşlar. Gerçekten öyle, bakın. Ne diyor? Ne için diyor? Onları helak etmek ve dinlerini karma karışık yapmak için. Bakın, onlara Allah'a kurban ver. Evladını Allah yolunda kes, kurban et. Bu İsmail'in dininden, bu İbrahim'in dininden kalan doğru bir ibadettir diyor. Buraya dikkat edelim. Her zaman din böyle kitleleri kandırmak için, kitleleri bir şekilde istekleri doğrultusunda kullanmak için bir araç olmuştur. Bu şekilde kötüye kullanılmıştır. O zaman da kullanılıyor. Yani o insanlara düşünebiliyor musun? Sen bu evladını Allah'a kurban et. Allah bu kurbanını kabul edecek ve bu makbul bir ibadettir diyor. Dini bir telkin vererek din adamlarının ve put bakıcıların. Biz bunun kiliselerde yine Yahudilerin ibadet hanelerinde de buna benzer şeyler yapıldığını biz biliyoruz. Demek ki insanlar dinlerini kendileri doğru dürüst öğrenmezlerse başkalarının dayatmasıyla ve saptırmasıyla yaptıkları bu yanlışların hatta dinden kaynaklandığını zannedebilirler. İyi bir amel işlediklerini zannedebilirler. Tamamen aslında bir cinayet niyetiyle yapmıyorlar bunları. Bakın buradaki niyetlere dikkat edelim. Niyetler gayet iyi ve masum. Kız çocuklarının diri diri gömülmesinin niyeti onları aslında bir anlamda korumaya çalışmak. Yine aynı şekilde evlatlarını öldürmek, kurban etmekteki niyet de kendilerini Allah'a yaklaştırmak, çünkü bunu Allah'a alıyor, evladından vazgeçiyor. Ama Allah-u Teala kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyor, değil mi? Kesinlikle bir cana haksız yere kıymak, biliyorsunuz bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Kur'an-ı Kerim hükümlerini, helallerini, haramlarını belirliyor. Ama onlar kendilerince bir takım hükümler getiriyorlar. Bakın Allah bir cana kıymayı haram görmüşken ve bunun için kısas isterken Allah-u Teala hükmünde, onlar kafalarına göre insanlara bu evladınızı Allah yolunda verin ve feda edin diyorlar. Ve bakın buna çok dikkat etmek lazım. Bu her zaman olmuş bir şey arkadaşlar. Her zaman oluyor. Şu anda bugün de dini yine kendi emellerine kullananlar elbette var. Daha çok yakın bir zamanda gördünüz. Amerika ve İsrail'in karşılıklı birbirlerine meydan okurlarken, birbirlerinin kirli çamaşırlarını dökerken gördük değil mi? Nasıl neler yaptıklarını. Sinagog olayını hatırlayın. Orada ki zulümleri gördük değil mi? Artık gördük ama keşke görmeseydik, keşke duymasaydık. Bazen beynimiz, zihnimiz bunları geriye atmak istiyor. Kabullenemiyoruz. Vicdanımız ve fıtratımız duyduklarımızı kabullenmiyor arkadaşlar. Bakın orada da yine yapılan şey belki dini telkinlerle yapıldı. Şimdi baktığınız zaman yine bugünlerde çok konuşulan bu Epstein davasını biliyorsunuz, bunların yaptıkları Yahudilerin ve Masonların dini ayinlerinde kendilerince aynen bu tür sapkınlıklar yaptıklarını biliyoruz. Bugünlerde bakın 5. ayına giriyoruz. Gazze'deki katliamdaki zihniyet bile aslında şu zihniyet. Kendilerini Allah-u Teala'nın seçilmiş kulları olduğunu zanneden bir grup vahşi insan ve vahşi Yahudi diyorum ben onlara ısrarla, Siyonist istemiyorum arkadaşlar. Onlar kendilerince bir iyilik ve kendi inandıkları yaratıcı Allah Yahova katında hayırlı bir iş yaptıklarını zannederek bu kadar kadını, çocuğu, bebeği, yavruyu, insanı öldürüyor 5 aydır. Onlar kendilerince kendilerine verilen Allah'ın onlara verdiği, Tanrı'nın onlara verdiği, o vaat ettiği toprakları almak uğruna her şeyi yok edecek hakkı kendilerinde buluyorlar. Bu da aslında dini telkin. Şu anda Gazze'de yapılan katliam da dini bir telkin. Arka planı da dini bir telkinle yapılıyor arkadaşlar. Baktığınız zaman müşriklerle aynı ortak zihniyeti taşıdığını görüyoruz. Burada biz bütün dünya hayret içerisinde ve kanımız donarak izliyoruz. Küçücük küçücük bebeklerin envai çeşitli şekillerde öldürülmelerine, çocukların öldürülmelerine inanamıyoruz. Ama onlar bunu bir ibadet aşkıyla yapıyorlar arkadaşlar. Bir ibadet aşkıyla yapıyorlar. Buraya çok dikkat edelim. Yani din bir afyondur diye bir söz var ya, onu tabii ki Müslümanlara karşı kullandıkları bir söz ama biz kabul etmiyoruz. Hiçbir zaman din, gerçek din, Allah'ın indirmiş olduğu din bir afyon değildir. Bilakis din insanları işte bu bütün bu kötülüklere karşı, dünyada dönüp duran dolaplara karşı uyanık olmaya çağıran bir şeydir Allah'ın dini. Allah-u Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de hep ne diyor? Akletmez misiniz diyor. Değil mi? Akıl sahipleri için öğütler vardır diyor. Kur'an-ı Kerim hep bizim aklımıza, mantığımıza, zihnimize hitap ediyor. Bizi aslında uyandırmaya çalışıyor. Uyutmak isteyenler, yanlış bir din anlayışı telkin ederek dini afyon olarak kullananlar bizler değiliz. Düzgün Müslümanlar değil. Onu İslam düşmanları yapıyor. Ve bunu o zaman da yapıyorlardı. Şimdi de yapıyorlar. O nedenle biz ameller, herhangi bir amel işleyeceğimiz zaman bu amelin Allah katında makbul bir amel olduğunu nasıl anlayacağız? Kur'an ve sünnet ölçüsüne bakmamız gerekiyor. Herhangi birisi gelip bize dinle ilgili bir telkinde bulunduğu zaman bunun gerçekten Allah'ın razı olduğu bir amel olup olmadığını anlamamızın kıstası nedir? Bize delil getirmesi gerekiyor. Kur'an ve sünnetten bize delil getirmesi gerekiyor. O nedenle de İslam bu noktaları çok katı tutmuştur arkadaşlar. Hani bize ait olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. İbadet noktasında dahi iyi niyetle yapılan ibadetlerde eğer Kur'an ve sünnette peygamberin hayatında yoksa bu tür ibadetleri de İslam alimleri reddetmiştir. Çünkü nedir? Temelinde aynı şey var. Allah'ın söylemediği, peygamberin söylemediği bir şeyin hayırlı olduğunu söyleyerek telkin etmek ya da Allah-u Teala'nın ya da Kur'an'da ya da peygamberin hayatında nedir? Yasaklamadığı bir şeyi yasaklayarak yine Allah-u Teala'nın dininde olmayan bir şeylere insanlara telkin etmiş oluyorsunuz. Bu konularda İslam çok katıdır, nettir. Bunu kabul etmez. Çünkü bunun çok kötüye kullanılabileceğini bildiği için ve nitekim şu anda bakın dediğim gibi bu çok kötüye de kullanılıyor. Birileri yaptıkları katliamı kendilerince inançlarından referans alarak bir yerde katliam yapabiliyor, soykırım yapabiliyor. Bu noktaya kadar gelmiş. 138. ayet-i kerimede yine onların zanları ve kendi kendilerine uydurdukları davranışlar. Bakın diyor ki bu davarlar ve ekinler dokunulmazdır dediler ve onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bir takım davarların sırtlarını haram kılmışlar, yani onlar da kesinlikle yük taşımıyorlar. Bir takımlarında diyorlar ki onun üzerlerine Allah'ın adını anmazlardı ve diyor ki onlar iftiraları sebebiyle mutlaka cezalandırılacaklardır. Şanı Yüce Allah cahilliklerinin bir başka çeşidini söz konusu etmekte ve diyor ki bakın ne demiş, dokunulmaz olduklarını kendilerince hayvanların ayırıyorlar, biraz önce yaptıkları gibi düşünün. Bakın bazı hayvanları bununla yük taşıyamazsınız diyorlar. Bununla taşırsınız, bununla taşıyamazsınız. Kendilerince bir takım tasniflerde bunlar ve Allah tarafından bunların söylenmiş olduğunu iddia ediyorlar ve Allah-u Teala'ya iftira ediyorlar. Halbuki bunların hepsi zandır diyor. Bir takım davarların sırtlarını haram kıldılar buyruğuyla da putlarını ayırıp onlar için sahibe kıldıkları davarları kastetmişler. Hatırlarsanız hayvanlara bir takım isimler veriyorlar. O ayeti de burada okumuştuk. Bahire, Vasile, Ham. Hayvanlara kendi kendine isimler veriyorlar ve taksim ediyorlar. Bazılarının etlerini haram kılıyorlar. Bazılarının yük taşımalarını haram kılıyorlar. Halbuki bakın helali ve haramı belirleyen kimdir? Allah'tır. Bundan dolayı bu ayetlerde bunları kesinlikle Allah-u Teala reddediyor. Ve dediler ki şu davarların karnındakiler yalnız erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır. Bakın daha davarın karnındaki doğmamış olan hayvanın etini kadınlara haram kılıyorlar. Bakar mısınız zihniyete? Yani kadının çok aşağılandığını biz biliyoruz o toplumda. Hiçbir hak verilmediği, köle yerine koyulduğunu ve bakın bazı davarları kendi kendilerine seçiyorlar. Bunların yavrularından doğacak olan o hayvanların eti kadınlarımıza haram, erkeklerimize helaldir. Buraya kadar yine belki biraz normal diyebiliriz ama ilerisi var. Diyor ki eğer ölü doğarsa, bakın eğer yavru ölü doğarsa zaten mundardır, değil mi? Murdardır. Kesinlikle yenmez. Ama ölü doğmuş o hayvanı, o yavruyu o zaman diyor kadınlarımız yiyebilirler, bizimle ortak olabilirler. Onun dışında bakın kadınlara verdikleri değere bir bakın. Hani hep İslam kadını aşağıladı. İşte kadına mirasta az hak verdi. İşte taaddüdü zevcat, çok eşlilikle kadına zulmetti. İslam'ın aslında kadına hak ettiği değeri vermediğini iddia edenler oldu ya tarih boyunca. Bunları okumaları gerekiyor. Önce o toplumda kadın neredeydi, ona bakmamız gerekiyor. Ve İslam sonra o kadını oradan alıp nereye çıkardı? Oradaki tabii ki toplumdaki durumlar, o toplumun özellikleri de çok önemli. Orada bir sosyolojik gerçek de vardı. İslam gelip bir şeyi topyekün kökünden tabii ki kazımak istemedi. Zaman içerisinde tedricen iyileştirmeye çalıştı. Aslında çok eşlilik dediğimiz şey bile çok eşlilik değildir. Biz biliyoruz sınırsız kadınla birlikte olma davranışını hem sınırlıyor dörde kadar diyerek sınırlayan, hem bunu nikah akdi ile güvence altına, teminat altına alan da İslam'da. Bunu hiç unutmayalım. Halbuki o zaman o kadınların böyle bir hakları kesinlikle yok. Nikah hakları kesinlikle yok. Yaşam hakları birilerinin elinde. Eğer birinin babası canı isterse kızlarından bir tanesini yaşatıyor. Onu da kendince belki kendine hizmet etsin diye yaşatıyor. Ama diğerini götürüyor. Ağlayan bir bebeği acımadan bir toprağa gömebiliyor. Yaşam hakları bile yok kadınların. İşte bu kadınlara İslam'ın verdiği haklara baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bir Nisa suresi var kadınların haklarını. Hatta Nisa suresi yetim kızların hakkını anlatarak başlıyor arkadaşlar. Güçsüz, zayıf, kimsesiz, çaresiz olanların haklarını koruyarak başlıyor. Nikah hükümlerini anlatıldığı ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de, değil mi? Bakın Nur suresini düşünün. Aynı şekilde bakın Kur'an-ı Kerim'de bir Talak suresi var. Yani kadına verilen haklardan bir tanesi de boşanma. Boşanma hakkı var. Kadına kendi özgür iradesiyle yaşama hakkı, kendi tercihleri olma hakkını da veren tabii ki İslam'dı. Halbuki İslam'dan önce onlar bir hayvanı bile, bakın bir hayvanın karnında henüz doğmamış olan yavrusunu bile bunu kadınlar yemeyecektir diye isimlendiren zihniyetlerdi. Ve hatta ölü olan o eti, ölü doğan o hayvanın etini kadınlarına layık görüyorlardı. Ve bakın Kur'an yolundan bakalım 139'da. Şöyle bir şey var. Bakın bir not var burada. Diyor ki cahiliye Arapların bazı hayvanlar ve zirai ürünler ile ilgili geleneksel uygulamaları. Buna göre Araplar söz konusu varlıkları üç kısma ayırırlar. Bunlardan tanrıları için adadıklarından sahipleri yiyemez. Ancak put bakıcıları, kutsal mekanların hizmetçileri veya buraları ziyarete gelenler gibi mal sahiplerinin uygun gördüğü kimseler yararlanırlar. Bahire, sahibe, vasile, biraz önce dedik ya arkadaşlar, ve ham isimleriyle andıkları bir kısım hayvanlara da binmeyi yasaklarlardı. Bir kısmını keserken de Allah'ın adını özellikle anmazlar. Bir rivayete göre bunların putların adını anarak keserlerdi. Halbuki biz geçen haftalarda okuduğumuz yine Enam suresinin ayetlerinde üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan sadece yiyebileceğimizi ve helal olması için üzerine Allah-u Teala'nın adının anılmış olması gerektiğini biz biliyoruz. Bilerek üzerine Allah'ın adını anmıyorlar ve üzerine putların adını anarak kesiyorlar. Ve bakın diyor ki Bahire ve Sahibe diye adlandırıldıkları adak hayvanların sağ olarak doğan yavrularını sadece erkekler yer. Ölü doğan veya doğum esnasında ölen yavruyu ise hem erkekler hem kadınlar yiyebilirlerdi ki biz kesinlikle biliyorsunuz et konusunda çok katı hükümler İslam getirmiştir. Burada ise bakın ölü hayvan etini yiyorlar ve diyor ki cahiliye Arapların kadınları bazı haklardan yoksun bıraktıkları, ayrıca ölü hayvanın etini yedikleri de bunlardan anlaşılıyor. Canlı yavrunun yenilmesinin sadece evli kadınlara yasaklanmış olduğunu belirtir. Eğer eşleri bu yavruların etlerinden yerlerse kısırlık, aile geçimsizliği, boşanma gibi bazı şeylerin olacağına, uğursuzlukların olacağına iddia ediyorlar. İşte bir takım zanlar, hurafeler, uydurma zihniyetler arkadaşlar var. Bilgisizlik yüzünden evlatlarını beyinsizce öldürenler ve Allah'a kendilerine ihsan buyurduğu rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar gerçekten büyük bir zarara uğramışlardır. Şüphesiz onlar sapmışlar ve sapmışlar ve doğru yolu bulamamışlardır. Evet, ne için evlatlarını öldürüyorlar? Bilgisizlikleri yüzünden evlatlarını öldürüyorlar. Halbuki Allah'ın kendilerine rızık olarak ihsan ettiği bu rızkı evlatlarından, bu rızkı ne yapıyorlar? Evlatlarını bu rızıktan mahrum ediyorlar. Bir de burada rızık endişesiyle evlatlarını öldürdüklerini söylüyor açıklamalarda. Ve bu rızık endişesiyle bugün kimse evlatlarını öldürmüyor ama rızık endişesiyle nüfus planlaması yapılıyor mesela, değil mi arkadaşlar? Dikkat edin. Her çocuk rızkıyla doğar diyoruz biz. Ama onlar şu anda bakın rızık olarak işte yiyeceği içeceği değil. Şu anda çocuğun tabii ki masrafları da değişti. Yeni gelen düzenle birlikte nedir? Kapitalist düzenin bize ihtiyaç gibi gösterdiği bir takım ihtiyaçlarla birlikte bir çocuğun geçimini sağlamanın zorluklarından dolayı bir kere çocuk sayısında azalmaya, hatta hiç çocuğum olmasın demeye başladı. Şu anda yeni bakın, yeni çiftler arasında tek çocuk, onun dışında hiç çocuk meselesi. Hatta onun daha ötesi var, nikahın azaldığını. Dün okuduğum bir haberde Türkiye nüfusunun, mesela yaşlanmaya doğru ülkemizin nüfusunun gittiğini okudum. Bu çok yakın bir zamana kadar Avrupa'nın sorunuydu. Şu anda bakın bizim de sorunumuz artık. Bizim ülkemizde de nüfus yaşlanıyormuş. Buna çok dikkat edelim. Neden? Sebebi şu işte, dediğiniz gibi. Evet, okul masrafları, özel okullar, servis masrafları, marka kıyafetler, ne bileyim, bu olmazsa olmaz diye birilerinin dayattığı kapitalist sistemin böyle 4 mevsim 12 ay 7 gün 24 saat alışverişe sevk ettiği kitleler var ya, şimdi bundan dolayı ne oldu? Bu endişeyle insanlar çocuk sahibi olmak istemiyor. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Yani bakın, şu anda aynı zamanda nesilde de bir azalmaya gittik. Bu nedir? Allah-u Teala'nın burada rızık verenin kendisi olduğuna işaret etmesi bu ayet-i kerimede önemli. Ondan dolayı Allah-u Teala'nın El-Rezzak ismiyle rızkı veren olduğu ile ilgili de birkaç tane şey burada söyleyelim istemiştim ben. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rızkı artıran etkenler ve de rızık duaları ile ilgili de inşallah birkaç tane buradan okuyalım dedim. Rezzak, er-Rezzak, maden, bitki, hayvan, insan gibi gıdalanan, herkesi rızıklandıran ve onlara rızık veren. Er-Rezzak'ın yarattıklarını rızıklandırmasında onların iman veya küfür içinde bulunup bulunmamaları da mühim değildir. Bakın, mümin olsun olmasın, Allah-u Teala bütün yarattıklarına rızık veriyor. Çünkü Er-Rezzak ismi. Ve bakın, biliyorsunuz ki rızık sadece maddi rızık değillerdir. Manevi rızıklar da vardır. Bakın, rızık iki türlüdür diyor. Bir tanesi maddi olan, bir tanesi manevi olan rızıktır. Bakın, maddi rızık cisimlerin ayakta durmasını temin eden rızıklar, manevi rızık ise ruhların ayakta durmasını sağlayan rızıklardır. Zariyat suresinde bakın, gökte rızkınız ve sizlere vaat edilen şeyler vardır diyor. Yine Fussilet suresinde onların yiyeceklerini takdir etmiş orada herkes için rızık yaratmıştır. Bakın, Fussilet suresinde yiyeceklerini takdir etmiş ve herkes için rızık yaratmıştır. Allah-u Teala Rezzak ismiyle bütün yaratılmışlara yetecek olan rızkı dünyaya göndermiş. Ama bu rızkı taksim ederken haksızlık ve zulüm ile bazılarını bundan mahrum edenler var. Bu nedenle dünyada bir kıtlık, bir yoksulluk ve mahrumiyet varsa arkadaşlar, her şeyden önce bu haksız taksim. Dersin başında hani müşriklerin yaptığı haksız taksimler, paylaştırmalar vardı ya, şu anda da Allah-u Teala vermiş olduğu rızıkları dünyada haksız bir paylaşım var, değil mi? Bakın, Amerika'da obezite cerrahisi aldı başını yürürken Afrika'daki çocukların neden kemikleri sayılıyor acaba? Demek ki bakın, Fussilet suresinin ayetinde oraya herkes için rızık yarattı Allah. Orası neresi dünya? Herkes için rızık var burada. Ama kimlerin haklarını haksız yere yedikleri için diğerleri mahrum kalıyor. Bugün bakarsanız Gazze'de dünyanın her yerinden Müslümanlar hiçbir şey yapamadan kardeşlerin öldürülmesini, katledilmesini, soykırımı izledik. En azından onlara maddi yardımda bulunalım dedik. Bu Allah-u Teala'nın vermiş olduğu ve Müslümanların da gönüllerinden koparak infak etmeye niyet ettikleri bu rızkı bakın şu anda birileri Gazze'ye sokmuyor. Gazze'lilerin bu rızka ulaşmasını engelliyor. Bu da dünya hayatının bir imtihan olduğundan kaynaklanıyor. Rabbim dilerse onları her şekilde rızıklandırır. Çeşit çeşit de rızıklandırır. Ummadığı yerden de rızıklandırır. Meryem Aleyhisselam'ı hatırlarsanız rızıklandırdığı gibi. Nedir? Meryem mabette yalnızken Allah-u Teala ona kışın yaz meyveleri, yazın kış meyveleri ile rızıklandırmıştı. Rabbim dilerse olmayan yerden de rızık elbette çıkar. Ama bu dünyanın bir imtihan olması ve bir imtihan yeri. Yani kiminizin, hanginizin daha iyi amel işleyeceğini görmek için ölümü ve hayatı yarattı Allah-u Teala. Ama nedir bakın, Allah-u Teala'nın rızık, Er-Rezzak isminin kesinlikle burada herhangi bir kabahati yok. Buradaki kabahat nerede? İnsanların bu maddi rızıkları taksim ederken haklara riayet etmemesidir arkadaşlar. Ve tabii ki de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rızkın artması için tavsiyeleri olmuş. O çok önemli. Yani Allah-u Teala evet er-Rezzak'tır ama rızkı celbeden bazı ameller vardır. Salih amellere devam etmek, mutlaka Allah'ın verdiği maldan o hak olan zekatı ayırmak, değil mi? Onların mallarında bir hak vardır. Hakkun ma'lum, bilinen bir hak. Zekatının verilmesi, malın sadakasının verilmesi. Zekat malı temizler, sadaka, infak, Allah yolunda verilenler de ne oluyor? Malı bereketlendiriyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Vakıa suresiyle ilgili bir rivayet var. Onu ben hatırlatmak istemiştim. Bakın Abdullah şöyle... Abdullah bin Mesud, Mesud'un peygamberden duyduğunu söylediği bir rivayet var Vakıa suresiyle ilgili olarak. Diyor ki kim her gece Vakıa suresini okursa asla sıkıntıya düşmez. Abdullah bin Mesud ölüm hastalığına yakalandı. Osman bin Affan ziyaretine gelerek şikayetin ne diye sordu. Abdullah günahlarım dedi. Arzun ne? Rabbimin rahmeti. Senin için bir doktor getireyim mi? Beni doktor hasta etti. Sana ikramda bulunulmasını emredeyim mi? İkrama ihtiyacım yok. Senden sonra kızlarının olur. Kızlarımın fakir kalacağından mı korkuyorsun? Ben kızlarıma her gece Vakıa suresini okumalarını emrettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştim. Kim her gece Vakıa suresini okursa asla fakir düşmez diyor. Bakın Vakıa suresini her gece okumakla ilgili olan rivayet budur. Aslında bilinen bir şey, belki sizler de biliyorsunuz ama ben kaynağını okumak istedim. Her şeyden önce takva ve rızık arasındaki sıkı bir bağ var, biz bunu biliyoruz. Kim Allah'tan korkarsa, değil mi, onu ummadığı yerden rızıklandırır diyor Talak suresinde, hatırlayın. Ondan dolayı takva çok önemli tabii ki, bu rızkın bize ulaşması. Yani Allah-u Teala er-Rezzak'tır, rızkını bize elbette verecektir. Ama bizim bu rızkı talep ederkenki tavırlarımız, davranışlarımız, amellerimiz çok önemli. Bir de bazı vesilelerle rızkımızın artmasını Rabbimizden talep ederiz. Yine çok güzel bir dua var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen. Ne diyor? Hazreti Ali'ye bir dua öğretiyor Peygamberimiz. Nedir o? Helal rızık ve bereket duası olarak geçiyor. Allahümme kfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Hazreti Ali'ye öğretmiş. Yine başka rivayetlerde bu dua çok hani kıymetli bir dua gerçekten. Borçlu birisinin, çok çaresiz, tıkanmış, her tarafından borçlarla sarılmış birisine yine bu duayı öğrettiğini biliyoruz. Ve gerçekten çok yapıldığı zaman Allah'ın izniyle maddi sıkıntıları çözecek bir duadır. Bu duaya devam edelim inşallah. Her gece Vakıa suresini okumaya yine aynı şekilde devam edelim. Sabah namazından sonra yine bir dua var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Rabbenaftah beynena ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin duası. Allahümme ya mufettihal ebvab. Ebvab, iftah lena hayral bab. Yine hayır kapıları. Allah'ım, ey kapıları açan Allah'ım, bize en hayırlı kapıyı aç şeklinde. Allahum magfirli, verhamni, vehdini, veafini, verzukni duası var. Bu da çok önemli bir dua. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki secde arasında arkadaşlar bu duayı etmiş. Allahum magfirli, verhamni, vehdini, veafini, verzukni. Beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Bunları inşallah ne yapacağız? Okumaya gayret edeceğiz. Yine aynı şekilde sabah akşam dualarında da olan bir dua var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Allahümme inni es'elüke ilmen nafi'an ve rizkan tayyiban ve amelen mutekabbela. Bu da çok güzel bir dua. Faydalı bir ilim. Allahümme inni es'elüke ilmen nafi'an ve rizkan tayyiba, temiz bir rızık ve kabul edilmiş ameller bana ihsan et diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var. Hepsini bir arada inşallah gayret edeceğiz. Tabii ki rızık için oturup sadece bu duaları yapmayacağız. Şimdi derse bu dakikada giren birisi varsa dualarla zengin olacağımızı düşündüğümüzü düşünmesin arkadaşlar. Tabii ki önce fiili dualarımız, gayretler, çabalar, esbabları, sebepleri yerine getireceğiz. Sonrasında da Allah-u Teala'nın el-Rezzak olduğunu, yani bize gelecek her rızkını ondan, bize açılacak her kapının onun açmasıyla olduğunu bilerek de dualarımızı ihmal etmeyeceğiz inşallah. Bütün bu sebepler yerine geldiğinde Rabbim inşallah Rezzak ismini üzerimize maddi ve manevi rızıklar vermek suretiyle bize tecelli ettirecektir. Ve biliyoruz ki dualar ederken hani güzel isimler onundur ve ona güzel isimlerle dua edin ayet-i kerimesine binaen Ya Rezzaku Ya Del Kuvvetil Metin, yine bu rızık dualarında yani Rezzak olan ve Metin olan, güç ve kuvvet sahibi olan Rabbim. Bu beraber de Kur'an-ı Kerim'de bu terkip de beraber gelmiş. Bu şekilde inşallah dua edelim. Bugün dersimizi 140. ayet-i kerimede bıraktık. Önümüzdeki hafta 141'den devam edeceğiz arkadaşlar. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.